her zamanki ses, her zamanki tempo.
VSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, günaydınlar, iyi haftalar. Bugün 4 Nisan Pazartesi. RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. İnşallah hafta sonunuz iyi geçmiştir sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Artık havalar da yavaş yavaş ısınmaya başladı. Gerçi hala serin esen Poyraz, özellikle batı illerinde başta İstanbul olmak üzere herkesi üşütmeye devam ediyor. Hani tüylerim diken diken oldu derler ya, onun gibi hala soğuk. Güneş yüzünü gösterdi. Yavaş yavaş havada ısınacak. Peki bu hafta ne konuşacağız sevgili dostlar? Türkiye'nin gündemi biter mi? Türkiye'de konuşacak şeyler biter mi? O kadar çok şey var ki. Bugünkü programımızda neler var? Bir özetleyelim. Sigara yasağı genişleyecek sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu açıkladı. Artık açık havadayım. Sigarayı istediğim gibi tellendiririm cümlesini duyamayacaksınız. Çünkü açık havada da, bir kafenin, bir restoranın açık havasında da sigara yasak olacak. Açık havalarda da, açık havada oturduğunuz yerde de sigara içilen bölüm ve içilmeyen bölüm olarak ikiye ayrılacak. Plajlarda da sigara içemeyeceksiniz öyle rahat rahat. Orayı da ayıracaklar. Ve aynı şekilde çocuk parklarında hiç içilmeyecek. Doğru karar tabii ki, çocuk parklarında, çocukların gözü önünde. Nasıl olsa açık hava diye fosur fosur sigara içmek yasak olacak. Birazdan Mehmet Müezzinoğlu'nun ağzından bu açıklamaları aktaracağız. Türkiye'deki basın özgürlüğü konusu sadece Türkiye'nin gündeminde değil artık sevgili dostlar. Hem Avrupa Birliği'nin gündeminde, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde. Daha çok da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavır ve davranışları ve söylemlerinden dolayı bu konu gündeme geliyor ve gündemdeki yerini koruyor. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç bize katılacak. Kahramanmaraş'ta çadır kent kurulmasına karşı olan grupla güvenlik güçleri çatıştı. Evet, halk yeni mülteciler istemiyor. Yeni çadır kentler istemiyor sevgili dostlar. Dikili'de de aynı şekilde bugünden itibaren geri dönüşler Dikili ve Çeşme'yi etkileyecek. Çünkü Dikili'de de bir geri kabul noktası kurulacak ama Dikili halkı rahatsız. İlerleyen dakikalarda Dikili'ye bağlanacağız Burası Türkiye farkıyla. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon hükümeti dağıldı. Sevgili dostlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon hükümeti neden dağıldı? Dış politikada önemli bir gelişme daha var. Azerbaycan'la Ermenistan arasında yeniden sıcak çatışmalar başladı. Bir türlü çözülmeyen, dünyanın gözleri önünde hala işgal, Ermenistan ordusu tarafından işgal altında tutulan Karabağ yüzünden. Sevgili dostlar, Azerbaycan'da neler oluyor? Bu konuyu da gündeme getireceğiz. Ve Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe Osmanlıspor'la 0-0 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında büyük bir darbe aldı. Fenerbahçeli taraftarların da büyük tepkisi var. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, takımlarını ıslıkladılar ve helal olsun size diye tırnak içerisinde bağırdılar. Pereira'ya da, Vitor Pereira'ya da Fenerbahçe teknik direktörü, büyük tepki var. Hepsini aktaracağız sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. RSFM'de canlı yayındasınız ve Burası Türkiye başladı.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. Pekala, Arda Acaröz, Burası Türkiye muhabiri.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, farkında mısınız? Artık eskiden gelen şehit haberleri, bir şehit, iki şehit haberleri vardı ve tabii ki hepimizi ziyadesiyle yüzen haberler de bunlar. Hala üzülmüyor muyuz? Tabii ki üzülüyoruz ama eskiden bir şehit, iki şehit diye gelen haberler artık 6 şehit, 7 şehit, 8 şehit diye gelmeye başladı. Acaba teröre, hani en tehlikelisi de bu ya, teröre alıştık mı biz? Alıştık gibi gözüküyor. Bugün Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan da bunu yazmış. Vallahi de alıştık. Billahi de alıştık diyor Ahmet Hakan bugün yazdığı yazıda. Bir günde 9 şehit. Ertesi gün 8 şehit. 2 günde 17 şehit. Şöyle bir bakıyoruz diyor. Artık hiçbir yetkilimiz. O klişe sözlerin. Yani işte bıçak kemiğe dayandı. Kanları yerde kalmayacak. Bunların kökü kazınacak gibi. Artık ezberlenmiş lafları bile söylemeye gerek duymuyor sevgili dostlar. Artık her saldırının ardından Kandil'e bir iki bomba sallanıyor. Gazetelerde de artık birinci sayfalarda değil belki ikinci sayfalarda haberler veriliyor. Artık sosyal medyada bile eskisi kadar büyük tepkiler yok sevgili dostlar. Herkes hayat devam ediyor havasında. Kısacası diyor Ahmet Hakan, eskiden şehit sayısı 2'yi 3'ü buldu mu ayağa kalkan ortalık 8 şehit, 9 şehit karşısında bana mısın demiyor. Ve ateş sadece düştüğü yeri yakıyor. Öyle bencil bir ateş ki bu, yandaki komşu eve bile sıçramıyor. Alışmayacağız falan diye haykırıp duruyorduk ya. Galiba sevgili dostlar teröre fena halde alıştık, kanıksadık, duyarsızlaştık ve fena halde ilgisizleştik. Dışişleri Bakanlığı bir harita yayınlamış, aranan teröristler haritası sevgili dostlar. 46 ilden 706 isim var. Hani hava durumu gibi il il, bölge bölge terörist listesi yayınlanıyor. Tıpkı kadına şiddet olaylarında olduğu gibi veya çocuk tacizi olayında olduğu gibi. Hani böyle bölge bölge il il veriyoruz ya. Denizli'de bugün şöyle bir taciz oldu. Kahramanmaraş'ta böyle bir taciz. Antep'te, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de diye anlatıyoruz ya. Aynı şekilde Türkiye'nin kadına şiddet haritası da var. Ve tabii ki terörizm haritası da. İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde 46 farklı kentin nüfusuna kayıtlı 706 yasa dışı örgüt üyesi varmış. İlk 3 sırada Hakkari, Diyarbakır ve Batman yer alıyor. Listede İstanbul'dan 9, Ankara, İzmir ve Bursa'dansa 2 isim bulunuyor sevgili dostlar. Terör örgütü listesine bakıyorsunuz. Oo, sürüsüne bereket. O kadar çok ki her renkten, her çeşitten terör örgütü var bu topraklarda. Mesela PKK var, KCK var, DAEŞ var, IŞİD var, FETÖ var, PDY var, MLKP var, El-Kaide var, DHKPC, TKP-ML, MKP, Hizbullah, İLİM-TKB, VASAT, El-Nusra, İslami Hareket Örgütü, Selam Tevhid, Hizbullah, o kadar çok ki hepsi bu topraklarda, hepsi. Burası Türkiye'de. Şimdi bir sivil toplum kuruluşu var ama gerçek sivil toplum kuruluşu. Türkiye'deki gibi böyle hani hükümetin güdümünde, devletin güdümünde ya da muhalefetin güdümünde kuruluşlardan bahsetmiyorum. Gerçek sivil toplum kuruluşu nedir? Hükümetten, partilerden, devletten tamamen bağımsız. Hükümetin dümen suyunda hareket eden kurumlardan bahsetmiyorum. Türkiye'de sivil toplum kuruluşları, sendikalar, hatta üniversiteler bile yani gerçekten bağımsız olması gereken, gerçekten lafına itibar edilmesi gereken pek çok kurum aslında sivil toplum kuruluşu falan değil. Yani STK falan değil. Hepsi ya muhalefetin güdümünde, ya hükümetin güdümünde, ya da devletin güdümünde. Zaten Türkiye'de artık devlet-hükümet ayrımı kalmadı sevgili dostlar. Hükümet eşittir devlet. Devlet eşittir hükümet oldu. Mesela şimdi görüyorum ben İstanbul'daki üst geçitlerin hepsinde aynı pankartı görüyorum. Aynı matbaadan çıkmış, aynı şekilde yazılmış bir pankart görüyorum. İstanbul'un üst geçitlerinde. Şu anda beni yolda İstanbul trafiğinde dinleyen sevgili dinleyicilerimiz de o üst geçitteki pankartları okuyacaklardır. Ne yazıyor o pankartta? Gençlik yeni anayasa istiyormuş. Bak sen. Sözüm ona Türk gençliği, sözüm ona İstanbul gençliği yeni anayasa istiyor. Şimdi mi akıllarına gelmiş Türk gençliğinin sevgili dostlar? Bunların hepsi palavra. O gençlik yeni anayasa istiyor sözü sevgili dostlar. Hükümetin güdümünde olan gençlerin veya bazı sivil toplum kuruluşlarının hükümetten aldığı emirle oraya astıkları pankart. Yani aslında gençlerin falan anayasa istediği falan yok. O pankart tamamen hükümetin güdümünde asılan pankartlar sevgili dostlar. Türkiye'de gerçek sivil toplum kuruluşu toplasanız kaç tane var? Evet, dünyadaki sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi Yeni Dünya Serveti Kurumu'nun raporuna göre 2015'te Avrupa'daki milyonerler terör, sığınmacılar ve ekonomik kriz yüzünden Paris, Roma, Atina gibi büyük şehirleri terk etmeye başlamıştı sevgili dostlar. Terör eylemleri nedeniyle. Peki soru şu. Mevcut terör eylemleri nedeniyle acaba Türkiye'den de ünlüler ya da zenginler, servet sahipleri Türkiye'yi terk ederler mi? Benzer durum Türkiye'nin de başına gelir mi? Terör Türkiye'de zenginleri göç ettirir mi? Türkiye'den göç ederler mi bilmiyorum ama İstanbul'dan göç eden çok kişi var. Özellikle belli bir yaşa gelmiş, emekliliğini almış çok sayıda kişi İstanbul'dan kaçıp kurtulmaya çalışıyor. İstanbul'da huzur muzur kalmadı sevgili dostlar. İstanbul'da her yer inşaat, her yer trafik, her yer toz toprak, her yer hafriyat kamyonu, her yer gürültü. Hafta sonu bile şöyle bir İstanbul'dan çıkayım, şöyle bir İstanbul'un yakın yerlerine gideyim, Silivri'ye gideyim, Kumburgaz'a gideyim, Polonezköy'e gideyim, Şile'ye gideyim diyen insanlar, inanın burunlarından soluyorlar. Çünkü orada bile müthiş bir trafik, orada bile hafriyat kamyonları. Bari şöyle bir karar alamaz mı İstanbul'u yönetenler? Ya kardeşim, hafta sonu en azından sayfiye yerlerinde kentsel dönüşüm inşaatları durdurulamaz mı? Hafriyat kamyonlarının trafiğe çıkması yasaklanamaz mı? Gidin bakın Şile yoluna, hafta sonu Şile yoluna. İnanın ben kendi gözlerimle gördüm. Otomobilden çok hafriyat kamyonu vardı. Bütün yolları kaplamışlar. Sağ şerit, orta şerit, sol şerit. Her yer. Üstelik yollarda otomobillerle yarış yapıyorlar. O kadar da süratli gidiyorlar. Tozlarını, topraklarını yere döke döke. Arabalarla yarışa yarışa. Bütün Şile yolu adeta hafriyat kamyonlarına terk edilmiş durumda. Zavallı arabalar korkuyorlar. Yolda bile gitmeye korkuyorlar. Bırakın kamyonları geçmeyi filan. Her yer toz toprak. Her yer gürültü. Her yer inşaat. Şimdi bakın Kadıköy Belediyesi'nin aldığı bir karar var mesela. Diyor ki İstanbul'daki Kadıköy Belediyesi pazar günü firmalar hafriyat yapamazlar diyor. Kadıköy Belediyesi'nin kararı bu. Bakın ne kadar güzel. Keşke bunu bütün belediyeler uygulasa. Kadıköy'de biliyorsunuz cumartesi ve pazar günü değil mi? İnsanlar akşam yemeğe çıkıyorlar, gündüzleri çay bahçesine gidiyorlar. İnsanlar ailece arabalara doluşup oraya buraya gidiyorlar. Bari hafta sonu insanlar oralara buralara rahat rahat gitsinler. Kentsel dönüşüm kapsamında olan Kadıköy'de cumartesi günü oluşan trafik yoğunluğuna hafriyat kamyonları da eklenince işin içinden çıkılamaz hale geldi. İşte vatandaşların da yoğun şikayeti üzerine harekete geçti Kadıköy Belediyesi ve ilçede cumartesi günleri de hafriyatı yasakladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu bir büyükşehir kuralı haline getirse mesela. Hafta sonları hiçbir yerde hafriyat yapılamasa, sayfiye yerleri dahil olmak üzere. Ve bir de bakın, kentsel dönüşüm uğruna bir kentin huzuru kurban ediliyor. Bakıyorum bazı semtlere, aynı semtte 10 tane, 15 tane inşaat aynı anda yapılıyor. Aynı anda. Ya aynı anda bir yerde 10 tane, 15 tane inşaat aynı anda yapılabilir mi arkadaşlar? Ya böyle bir şey olabilir mi? Lütfen biraz insaf. 15 tane inşaata aynı anda kamyon giriyor. Aynı anda buldozer giriyor. Her taraf çamur, her taraf toz toprak. Şimdi yaz da geliyor. Şöyle bir sınırlama yapılamaz mı? Mesela bir semtte, belli bir metrekarede aynı anda 3 inşaat yapılabilir. 4. inşaat yasaktır. Böyle bir sınırlama olsa çok daha iyi olmaz mı sevgili dostlar? Bıktık bu inşaatlardan ya. Sanki kentsel dönüşüm olunca herkes inşaat yaptırıyor. O bölgede oturan insan yok mu? Orada oturanlar ne olacak? Orada arabasını park edenler ne olacak? Yanlarından koca koca kamyonlar geçiyor. Arabaların aynaları kırılıyor. Kaportaları çiziliyor. O gürültü nedir? Matkap gürültüleri, kamyon gürültüleri. O bölgede yaşayan insan yok mu Allah'ını severseniz ya? Her yer inşaat mı olacak? Her yer beton mu olacak? Türkiye'nin bitki örtüsü nedir? Betondur. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, zaten toz toprağı içimize çekiyoruz. Bari sigara içmeyin, rica ediyorum. Bırakın şu sigarayı. Lütfen. Sevgili Onur da bırakacak, söz verdi. Arda Acaröz bırakmıyor. Telefonlara ulaşamayınca, telefonlar çekmeyince sıkıntıdan, dertle, tasadan bir sigara daha yakıyor. Ama o da bırakacak. Abisine söz verdi. Büyüdüğü zaman. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu sigara yasağının kapsamının genişletileceğini açıkladı hafta sonu sevgili dostlar. Artık plajlarda da, açık havalarda da, kafenin, restoranın açık havasında da, efendim ben nasıl olsa açık havadayım, istediğim kadar sigara içerim, sen rahatsız oluyorsan kapalı tarafa geç diyemeyeceksiniz. İsterseniz Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na kulak verelim.
Plajlarda şezlonglar, her otelin şezlongları belli mi? Belli. Sınırı belli mi? Belli. Bu sınırlardaki şezlonglarının %50'si sigara içilemeyen, %50'si de sigara içenlerin olduğu bölüm veya oranlarla, alanlara göre oranlarda artma eksilme olur. Çocuk bahçeleri diyoruz, parkları. Çocuk parklarında bir taraftan çocuğu parka götüreceksiniz, diğer taraftan yandaki oturma grubunda sigaraların içildiği bir ortam yok. Çocuk parklarında sigara içimini yasaklıyoruz. Yetişkin normal parklarda ise sigara içim alanları, yani 10 dönümlük bir parkta işte %25'lik alanını belediye çizgileriyle veya sınırlarıyla belirleyecek, sigara içenler parkın o bölümüne gidip parkta sigara içecekler. AVM'lerin, kalabalık merkez hastanelerin giriş çıkış kapıları önünde de yine belirli mesafeler belirlenecek. O kapının girişinin önünde sigara içenler değil, onları kapının girişinden mesafesi belli olan bir uzaklıkta sigara içmelerine. İşte üniversite kampüslerinde yine sigara satışının yasaklanacağı gibi düzenlemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne havale ettik.
Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne havale ettik dedi Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu. Tabii bu sigara yasaklarını tamamıyla destekliyorum, onu söyleyeyim sevgili dostlar. Yani ilk çıktığı zaman da eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ döneminde bu kapalı yerlerde sigara içme yasağı ortaya çıkmıştı. İşte uygulanmaz dediler, yok kahveler var, Anadolu'daki kahvehanelerde nasıl uygulayacaksın, yok işte şurada nasıl uygulayacaksın, burada işte uygulanıyor. Kapalı yerlerde sigara içmesi yasaklandı. Fena mı oldu sevgili dostlar? Fena mı oldu? Hem hastalıkların sayısında oranında düşüş oldu, hem de kapalı bir yerde sigara dumanı olmadan rahat rahat kahvesini, çayını içmek isteyen, yemeğini yiyen insanlar da rahat rahat yiyebiliyorlar. Öyle değil mi? Şimdi bu kapsamın genişlemesi. Tabii yasalarda şöyle bir özellik vardır sevgili dostlar. Yasaları abartırsanız uyulamaz hale getirirsiniz. Mesela bu para cezalarında da böyledir. Mesela kırmızı ışıkta geçmenin cezasını ödenebilir rakam nedir ödenebilir rakam? Mesela 100 liradır, 150 liradır değil mi? Siz kırmızı ışıkta geçmenin cezasını 2500 lira yaparsanız mesela bu cezayı uygulanamaz hale getirirsiniz. Yasalarda da böyle bir şey de vardır. Hukukçular bilirler bunu. Şimdi sigara yasaklarında da böyle olması lazım. Ama yani şerazesinden değil mi çıkmayacak. Ama bu yasaklar, yani genişletilen bu sigara yasakları pek şirazesinden çıkıyor gibi değil. Yani destekliyorum. O nedenle Sağlık Bakanlığı'nı bu kararından dolayı tebrik ediyorum. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, halk yeni mülteciler ve yeni çadır kentler istemiyor, öyle gözüküyor. Kahramanmaraş'ta çadır kent kurulmasına karşı olan grubun yapmak istediği yürüyüşe polis müdahale etti. Çıkan olaylarda bir üsteğmen yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı. Kahramanmaraş'a yeni bir çadır kent kurulması çalışmalarına karşı çıkıyor vatandaşlar. Sevgili dostlar, Türkiye artık mülteciler kenti haline geldi. Mülteciler ülkesi, göçmenler ülkesi ve bu göçmenlerin arasına karışan maalesef çok sayıda kötü niyetli kişi, hatta teröristler de var. Türkiye topraklarına giren çok sayıda terörist sevgili dostlar. Bugün Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 18 Mart'ta sağlanan anlaşma çerçevesinde yaklaşık 250 göçmen Yunanistan'ın Midilli adasından İzmir'in Dikili ilçesine nakledilecek. Bugünden çarşamba akşamına kadar Midilli'den Türkiye'ye gönderilecek göçmen sayısı yaklaşık 750 olarak belirlendi sevgili dostlar. Ama gerçekten bu yasanın, bu Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sağlanan anlaşmanın yürürlüğe girmesinin, hayata geçmesinin önünde zorluklar da var. Çünkü hiçbir Suriyeli, mesela Yunanistan topraklarına kapağı atmış hiçbir Suriyeli yeniden Türkiye'ye dönmek istemiyor. Türkiye'de ise Türk halkı yeni çadır kentler, yeni göçmen kampları ve yeni mülteciler istemiyor. ...21 akademisyen memuriyetten atılmış. YÖK, yani Yüksek Öğrenim Kurulu, şimdiye kadar 46 kişi hakkında yasal takibat yapıldığını ve bu 46 kişiden 21'inin ceza aldığını ve memuriyetten atıldığını söylemiş. Sevgili dostlar, ceza alanların ikisine bilimsel hırsızlıktan ceza verilmiş. Birine cinayetten, üçüne kız öğrencilere taciz, altısına ihaleye fesat karıştırma, birine uyuşturucu madde ticareti yapma, birine ders geçirme karşılığında öğrencilerden para alma, birine göreve gelmeme, birine görevini yerine getirmeyerek hakarette bulunma ve bir akademisyene de maddi menfaat temin etme suçları nedeniyle kamu görevinden çıkarma cezası vermiş. 21 akademisyen böylece memuriyetten atılmış sevgili dostlar. Yani akademisyenlerin görevden atılması, bakın hani
görüşlerini açıklama veya ideolojik bir paylaşımda bulunma veya bir bildiriye imza atma değil. Bunlar tamamen farklı. Bunlar işte içinde bilimsel hırsızlık var, cinayet var, taciz var, ihaleye fesat karıştırma var. Yani memuriyetten atılmak için gereken asıl şartlar var. Sevgili dostlar, üniversite öğrencilerinin, üniversite hocalarının, akademisyenlerin bu konularda tacizdir, hırsızlıktır, cinayettir, adam yaralamaktır. Bu konularla ilgili olarak haklarında işlem yapılmasına kimse itiraz etmiyor. Ama üniversite hocalarının sadece fikrini açıkladığı için, sadece herhangi bir görüşle ilgili olarak fikir beyan ettikleri için fikrini beyan ediyor. Bugün Türkiye'de 4 akademisyen sadece fikrini beyan ettikleri için hapisteler. İşte biz buna karşıyız. Evet, 4 Nisan Pazartesi günündeyiz. Sevgili dostlar, haftaya başladık. Haberlerimiz arka arkaya devam ediyor. Merak etmeyin, birazdan gazetelerin manşetlerini de okuyacağız. Türkiye'nin gündeminde başka haberler de var. Hepsini aktaracağız. Bir kısa ara verelim. Aradan sonra tekrar buradayız.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Bazen tam da Burası Türkiye dedirtecek haberlerle karşılaşıyoruz sevgili dostlar. Zaten hep böyle haberlerle karşılaşmaz mıyız? Mesela otobüsle, denizin üzerinde giden bir otobüsle bir geminin çarpışması gibi. Bir otobüs denizin üzerine nasıl gider? Şöyle yani, feribota binmiş bir otobüs. Feribotta gidiyor. Arabalı vapurun içinde bir otobüs var. Karşıdan karşıya geçirecek. Ama feribot bir gemiyle çarpışıyor. Ve o geminin burnu da otobüse geliyor. Yani otobüsten içeri giriyor. Neredeyse öyle. Otobüsle gemi bu şekilde çarpışıyor. Çanakkale'de içinde çok sayıda yolcunun da bulunduğu arabalı vapurla kuru yük gemisi çarpıştı. Arabalı vapurdaki otobüs büyük hasar almış ve otobüs şoförü de hata arabalı vapurdaydı demiş. Otobüse gemi çarpmış. Yine Burası Türkiye dedirtecek bir başka haber ama biz demiyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanı diyor Veysel Eroğlu. Sevgili dostlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ken Veysel Eroğlu da onun kadrosundaydı. Şu anda gördüğünüz gibi bakan olarak görevine devam ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanı olarak eskiden İSKİ Genel Müdürlüğünü de yapmıştır Veysel Eroğlu sevgili dostlar. Önemli açıklamalarda bulunmuş Veysel Eroğlu'ndan inciler sevgili dostlar. Türkiye dahil Doğu Akdeniz ülkelerindeki 900 yılın kurak geçeceğini söylemişti. NASA bunu söylemişti. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA. Hani Mars'a uzay aracı gönderen, Jüpiter'le ilgili araştırmalar yapan sevgili dostlar. Amerika'nın ünlü uzay araştırma dairesi NASA bu açıklamayı yapınca sevgili bakanımız Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu çok kızmış ve şöyle demiş: NASA'da kimmiş? NASA'da kim ya? Onlar bizden geri demiş Veysel Eroğlu. Yani biz NASA'dan daha ileriymişiz ama acaba bizim hangi kurumumuz NASA'dan daha ileri, onu anlamadım. Çünkü NASA'nın muadili bir kurumumuz yok bizim. Mesela Türk Uzay Araştırmaları Kurumu diye bir kurumumuz var mı bizim? Var mı? Hani varsa da uzaya araç filan gönderdik mi? Mars'a, Merih'e, Jüpiter filan. Orada araç indirip yıldızlar üzerinde fotoğraf çekimi yaptık mı? Gezegenler arasındaki mesafeleri ölçtük mü? Ay'dan toprak örneği getirip TÜBİTAK'ta inceledik mi sevgili dostlar? Ne yaptık acaba? NASA'da kimmiş? Şu anlamda demiş olabilir Sayın Veysel Eroğlu bu NASA'da kimmiş sözünü. Yani NASA'da neymiş? Biz NASA gibi bir şey kuramadık. NASA bizden çok ileride. Tebrik ediyorum NASA'yı. NASA'yı bir türlü tanıyamadım filan demek istemiş olabilir. İyi niyetle söyleyelim. Artık duruşmalarda kravata, boyun bükmeye, böyle hani efendi efendi durup önünü iliklemeye indirim gelmeyecekmiş. Böyle bir çalışma başlatıyormuş Adalet Bakanlığı sevgili dostlar. Özellikle cinsel saldırı suçları ve kadına şiddet suçlarından sonra büyük tepki çekiyordu biliyorsunuz. Adam işte karısını öldürmüş, ailesine şiddet uygulamış, duruşmaya katılıyor. Sırf takım elbise giydi diye, sırf kravat taktı diye, sırf önünü ilikledi diye, sırf hakime efendim, sayın hakim dedi diye iyi hal indirimi alıyordu. 6 kişiyi doğramış iyi hal indirimi. İşte bu iyi hal indirimi kaldırılacakmış. Böyle bir çalışma başlatmış Adalet Bakanlığı. Sevgili dostlar, yani yaptığı işin hunharca olması, yaptığı işin canavarca olması ve buna rağmen takım elbise giymesi iyi hal indirimi alması için yeterli bir sebepti Türkiye'de insanların sevgili dostlar. Özellikle devlet görevlisi ise, polisse, devlet memuruysa otomatikman iyi hal indirimini alıveriyordu zaten sevgili dostlar.
özellikle polisler daha duruşma başlamadan, daha duruşmaya çıkmadan bile hakimler hemen iyi hal indirimini veriyorlardı.
Gazete manşetleri.
4 Nisan Pazartesi gününün gazete manşetlerine bakalım, okumaya başlayalım. Hürriyet gazetesi duvardaki tuzak diyor. Nusaybin'de 5 asker ve 1 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili incelemede PKK'lı teröristlerin uyguladığı dehşet verici yöntem ortaya çıkarıldı. Ne yapıyorlarmış? Sevgili dostlar, bombaları evin duvarlarının içine yerleştirip sıvayla kapatıyorlarmış. Bakın, PKK'lı teröristler yapıyor bunu. Hani evde bubi tuzakları olur ya, nedir bubi tuzağı? Sen onu mesela çaydanlık zannedersin ama içinde bomba vardır. Çaydanlığı alırsın patlar. Bubi tuzağı budur. Yani bir eşyanın kılığına girmiş bomba. Şimdi tabii güvenlik güçleri, bizim güvenlik güçleri de tecrübeli. Onu biliyorlar neyin bubi tuzağı olup olmadığını, ama şimdi dümdüz duvar. Eve giriyorsun, evde eşya yok. Dümdüz duvar. Diyorsun ki burada bir şey yok. Halbuki duvarın içine koymuş bombayı. Sıvayla da kapatmış. Sevgili dostlar, güvenlik güçleri evin içindeyken patlatıyorlar bombayı. Duvarlar polisin, askerin üzerine yıkılıyor. İşte Hürriyet gazetesindeki manşet böyleydi. Duvardaki tuzak sevgili dostlar. Bir de fotoğraf da var ayrıca. Fotoğrafta bomba hazırlayan PKK'lı teröristler de var. Şen şakrak bir şekilde bomba hazırlıyorlar. İnsanları öldürecek, insanları şehit edecek, insanları annesiz babasız bırakacak bir bombayı hazırlayan PKK'lıların verdiği bir de poz var sevgili dostlar. Çok önemli. Devlete, millete ve kendi halkına çok yararlı bir iş yapıyormuş gibi üstelik bir de poz vermişler. Hürriyet'ten bir haber daha okuyalım. Bakü'den şartlı ateşkes diyor. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan güçleri arasında yeniden alevlenen çatışmalarda sürpriz bir gelişme yaşanmış. 12 Azeri, 18 Ermeni askerin öldüğü çatışmalarda diyor Hürriyet gazetesi. Askeri zafer kazandıklarını belirten Azerbaycan lideri İlham Aliyev, şartlı ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Aliyev, Ermeni saldırılarının sürmesi halinde karşılık vereceklerini de duyurdu diyor. Nerdun Hacıoğlu duyurmuş. Hürriyet gazetesi de birinci sayfadan aktarıyor. Evet, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeniden sıcak çatışmalar başladı. Acaba son durum ne? İsterseniz hemen Bakü'ye bağlanalım. Telefon attığımızda Azerbaycan Yeni Musavat Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Rauf Arıoğlu var. Rauf Bey, günaydın efendim.
Günaydın efendim.
Hoş geldiniz yayınımıza Rauf Bey.
Hoş bulduk herkese.
Efendim, bir ateşkes söz konusu mu hala, yoksa sınırda bir çatışmalar hala devam ediyor mu? Nedir son durum?
Yani Azerbaycan bu ateş şartlı ateşkes beyanıyla dünyaya gösterdi ki provokasyonlar onun işi değil, muharebe, savaş istemiyor. Ama kendi topraklarından da vazgeçecek değil. Bu beyanına da Azerbaycan tarafının Ermeniler ateş açmayınca ateş açmayacağız resmi mevkiine bakmayarak çatışma devam ediyor, sürüyor. Bu gece de ağır bir gece yaşanmış.
Öyle mi?
Ve özellikle bir şeyi altını çizmek istiyorum ki ne oluyorsa savaş her neredeyse yani bizim topraklarda geliyor. Ve çatışmanın en kaynağı noktası da Azerbaycan Türklerinin yaşadığı, zamanında yaşadıkları bölgeler olmuş. Şimdi de o bölgelere sınır köylerde çatışma geliyor. Azerbaycan kimsenin toprağına göz dikmedi, kimseye hücum etmedi. Kendi topraklarını savunuyor ve bu uluslararası hukukun da bir parçası yani.
Anladım.
Ne yapsa böyle hukuku hakkı var.
Tam çatışmaların tam olarak yaşandığı yeri isim vererek söyleyebilir miyiz? Karabağ sınırı mıdır yoksa tam olarak iki ülkenin sınırı mıdır? Hangi bölge efendim?
Hayır değil. Azerbaycan'ın kendi toprakları Karabağ'ın. Dağlık Karabağ'da değil.
Dağlık yani, Karabağ'da mı efendim?
Aran Karabağ'ın. Terter, Fizuli, Ardan bölgesi diye. Yani Dağlık Karabağ sınırlarından sonraki toprakları da iddialarında olmayan toprakları da Ermeniler zamanında Rusların desteğiyle işgal ettiler. O yüzden bütün çatışmalar Karabağ içerisinde. İki devlet sınırlarında bir şey yok.
Anladım.
Ve bizim halkın da düşündüğü, bizim de kanaatimiz bu ki bu Rusların yine de desteğiyle. Çünkü arkasında Ruslar olmayınca Ermeniler çok küçük bir güç ve Azerbaycan'a karşı koyamazlar.
Ermenistan'ın iddiası da Azerbaycan'ın arkasında Türkiye var iddiası var. Bu noktada yani ülkelerin de karşı karşıya geldiğini de söyleyebilir miyiz? Ne dersiniz? Yani bu çatışma daha da alevlenebilir mi? Yoksa ateşkeste bu iş biter mi? Ne diyorsunuz Rauf Bey?
Yani Ermeni ordusu ilk kezdi ki bu son yıllarda Azerbaycan ordusunun gücünü gördü, şaşırdı. Ve düşünüyor ki bu Azerbaycan ordusunun kendi gücü olamaz. Ve yenik düştüler. 100'e aşkın itkileri var. Onlar gerçi 18 diyor, 35 yaralı söylüyor. Zaman günler geçtikçe 35 yaralı içerisinden de ölüleri itiraf edecekler. Yani bu cür tepkiyi beklemiyorlardı. O yüzden de kendi uğursuzluklarını, beceriksizliklerini ispat etme için daha büyük gücün Türkiye'nin adını ortaya getiriyorlar.
Evet yani bir taraf diyor ki arkasında Türkiye var, bir taraf diyor ki arkasında Rusya var. Bu da bölgede...
Rusya'nın olması kesin yani. Rus askeri Ermenistan'da.
Anladım. Peki inşallah bu ateşkes kalıcı olur. İki taraf artık çatışmayı bırakır ve Karabağ'daki işgal de son bulur. Rauf Arıoğlu. Çok teşekkür
i̇nşallah
ediyorum.
İnşallah ümidimiz bu.
Sağ olun katıldığınız için efendim. Sağ olun. Evet, Bakü'ye bağlandık. Yeni Musavat Gazetesi yazı işleri müdürüyle konuştuk. Sevgili dostlar, savaşlar ve çatışmalar çok kötü. Her zaman, her yerde, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, her yerde barış olması en büyük dileğimiz efendim. Evet, Türkiye'ye dönüş bugün başlıyor sevgili dostlar. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki varılan anlaşma, sığınmacılarının bir kısmının Türkiye'ye iadesine başlanacak. Çeşme ve Dikili halkı ise diken üstünde. Bugünden itibaren Yunan adalarındaki kamplarda kalanlar Türkiye'ye dönmeye başlayacak. Sığınmacıların kayıt işlemleri Dikili ve Çeşme'de yapılacak. Türkiye 20 Mart'tan sonra Yunanistan'a ulaşan sığınmacıların bir kısmını geri alacak. Ama Yunanistan'a ulaşmayı başarmış Suriyeli sığınmacılar bunu istemiyorlar. Biz zaten hem bir sürü para vererek, bir sürü zaman harcayarak, bir sürü emek harcayarak Yunanistan'a ulaştık. Şimdi Türkiye ile Avrupa Birliği anlaşmış, bizi tekrar Türkiye'ye gönderecekler. Biz bunu istemiyoruz diyor Suriyeli mülteciler. Sevgili dostlar, tabii bu anlaşma yapılırken, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bu anlaşma yapılırken Suriye'nin mültecilere soran olmadı.
Ayrıca Sakız Adası'ndan da yine Dikili'ye göçmen kafilesi gönderileceği öğrenildi. Bu şekilde Avrupa Birliği ile anlaşmada öngörülen Türkiye'nin göçmen ve mültecileri geri kabul süreci de resmen başlamış olacak. Sevgili dostlar, Yunanistan, Türkiye ve Frontex yönetimi için operasyonel işbirliği sağlamış olacak. Frontex nedir? Avrupa Birliği dış sınırların yönetimi için kurulan bir ajans. Yani Avrupa Birliği mülteciler için, dış sınırların yönetimi için özel bir kuruluş oluşturmuş. Bunun adı da Frontex. Göçmenler Nazlı Jale ve Lesvos gemileriyle Dikili'ye götürülecekmiş. Her göçmene bir Frontex memuru refakat edecekmiş. Bu tedbir göçmenlerin yolculuk sırasında gemilerden denize atlamamaları için gerekli görünmüş. Çünkü Suriyeliler, az önce söylediğim gibi, Yunanistan'dan Türkiye'ye dönmek istemiyorlar. Cumhuriyet gazetesinin manşeti de bu konuyla ilgili. Zorunlu göç bugün başlıyor diyor Cumhuriyet. Sakız ve Midilli'den bugün 400 Pakistanlı ile 100 Suriyeli Dikili'ye gelecek. Mülteciler çeşitli kamplara yerleştirilecek. Mülteci haklarına aykırı bir şekilde sağlanan Türkiye-AB arasındaki mutabakat gereği diyor gazete. Yunanistan'dan sınır dışı edilen ilk grup bu sabah 08'den itibaren Türkiye'ye geliyor. Hükümet ne mültecilerin getirileceği limanları, ne yerleştirilecekleri yerleri, ne de nasıl bir prosedürle karşılanacağını açıklamadı. İçişleri Bakanı Efkan Ala sadece bugün 500 kişi almaya hazır olduklarını, sayının artabileceğini söyledi. Oysa sığınmacılar Türkiye'yi istemiyorlar. Canları pahasına geçtikleri Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilmeye isyan ediyorlar. Hakikaten bu noktada olaylar da çıkabilir. Sevgili dostlar, Suriyeli mülteciler, çoluk çocuk Yunanistan'a zorlukla vardıklarını ifade ediyorlar ve yeniden Türkiye'ye dönmek istemediklerini belirtiyorlar. Öte yandan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde de Alevi köylerinin bulunduğu yere yapılmak istenen sığınmacı kampına da büyük tepki var. Sekiz şehide daha gözyaşlarıyla veda diyor Cumhuriyet Gazetesi. Nusaybin'de şehit olan 5 asker ve 1 polis için Mardin Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit İbrahim Akdemir'in kızı Sevcan, "Hani baba bugün gelecektin" diye ağlarken eşi Seval, "Ben de Kürt kızıyım, ağlamayacağız, onları sevindirmeyeceğiz" diyerek Kürtçe ağıtlar yaktı. Yeni Yüzyıl gazetesinin de manşeti bu noktada Seval'in çığlığı, "Ben de Kürt kızıyım." Türkiye'nin Nusaybin'de yitirdiği 6 şehidini uğurladı. Diyarbakır'daki törende uzman çavuş İbrahim Akdemir'in eşi Seval Akdemir, "Eşim Diyarbakırlı, ben Muşluyum. Babam Kürt. Ben Kürt kızıyım. Bu kardeşlik, Kürtlük davası değildir. Ağlamayacağım" diye feryat etti Yeni Yüzyıl'ın manşetinde. Dünyanın yüreğini ağzına getiren Azeri-Ermeni savaşında Bakü tek taraflı ateşkes ilan etti. Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, "Cephe hattında stratejik noktalar ele geçirdik, büyük bir zafer kazandık" diye konuşmuş İlham Aliyev. Azerbaycan Devlet Başkanı'nın sözleri Yeni Yüzyıl'ın birinci sayfasında. Her yıl 175 bin kişi kanser oluyormuş. Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanı Murat Gültekin, Türkiye'de her yıl 175 bin kanser teşhisi konduğunu belirtmiş. Bunların 2/3'ü erkek. En önemli sebepse sigara ve obezite demiş. Sigara yasaklarının kapsamının daha da genişletilmesinin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz değil mi? Milliyet gazetesinin manşetine bakalım. Gitme dedim, vatan aşkı dedi. Şehitlerimiz törenlerle toprağa verildi. Diyarbakırlı uzman çavuşun eşi Sevil Akdemir, şehidiyle son konuşmasını gözyaşları arasında anlattı diyor Milliyet de bunu. Manşet yapmış sevgili dostlar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli her konuşmasında sanki hükümetin bir temsilcisi gibi konuşuyor. Yine benzer açıklamalar yapmış. Amerika'nın tutumunu eleştirmiş. Amerika'nın Türkiye'ye tutumu manidardır demiş Devlet Bahçeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine de yer vermiş Milliyet. Öğrencilere paralel uyarısı demiş. Amerika'da yaşayan öğrencileri uyarmış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada hükümete yakın bazı yayın kuruluşlarının, bazı yorumcularının hem Amerika için hem de Obama için ne söyleyeceklerini bilemez hale geldiğini de görüyoruz. Garip gerçekten. Rıza Sarraf Amerika'da tutuklanınca işte Amerika'nın oyunu, Obama'nın oyunu, işte Amerika'da darbecilerin yanındaydı, üst akıl oyun peşinde falan gibi haberler çıktı sevgili dostlar. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Obama'yla bir araya gelince yaşasın Amerika ile Türkiye kardeşliği, stratejik ortaklık, işte Obama ile Erdoğan arası çok iyi falan diye bu sefer haberler çıkmaya başladı. O üst akıllar, darbeci Amerika manşetleri falan unutuldu. Daha sonra Erdoğan Türkiye'ye döndü, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Obama basın özgürlüğü konusunda Türkiye'yi eleştirdi. Bu sefer bu nasıl iştir, bu ne biçim ortaklık, işte manidar açıklama filan demeye başladılar. Hepsi bir hafta içerisinde oluyor bakın bu manşetler, bu yorumlar. Şimdi bir karar vermek lazım. Obama ve Amerika iyi mi yoksa kötü mü? Rus pilotu öldürdüm diyen bir zanlı var sevgili dostlar. Alparslan Çelik hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Türk jetleri tarafından düşürülmüştü bir Rus uçağı, hatırlayacaksınız. Rus uçağının pilotu Suriye'nin Türkmen Dağı bölgesine paraşütle inmişti ve orada da öldürülmüştü. Cenevre kuralları gereğince, savaş hukuku kuralları gereğince pilotlar, uçaktan paraşütle atlayan pilotlar, batan bir gemiden karaya çıkanlar asla öldürülmezler. Esir alınabilirler, misafir edilebilirler. Bu bütün ülkenin pilotları, kaptanları, askerleri için geçerlidir sevgili dostlar. Tabii ki bizim polisimiz ve askerimiz için de. Ama gördüğünüz gibi hukuktan, insanlıktan nasibini almayan tipler var. Dört bir yanda, dünyanın dört bir yanında. Onlardan bir tanesi. Ben silahsız bir şekilde uçağından yere inen Rus pilotu öldürdüm diye gezinen, bunu iddia eden bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Alparslan Çelik Rus pilotu öldürdüğünü söylüyordu. Geçen çarşamba günü 14 arkadaşı ve silahlarıyla yakalanmıştı. Alparslan Çelik ve 6 arkadaşı harp silahı bulundurmaktan dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sözcü gazetesine bakalım. Açılımla serbest kalan PKK ve KCK'lılar polisle askerimizi şehit ediyor diyor Sözcü manşetinde. İmralı ile pazarlığın parçası olarak çıkarılan yargı paketleriyle 600 azılı terörist hapisten çıktı. Bunlar şimdi temizlik yapılan ilçelerdeki hainlere liderlik yapıyor. Hainler bombayı işte böyle hazırlıyor diye bomba hazırlayan PKK'lıların verdiği pozu da birinci sayfadan vermiş Sözcü gazetesi. Teröristler onlarca çaydanlığa tüp gaza bomba yerleştiriyor. Çaydanlığa bomba hazırlarken bir de gülerek poz vermiş PKK'lılar. Onun fotoğrafı var Sözcü'de. Devletin 2 aylık çiçek masrafı 12 milyon lira olmuş. Tanıtım ve temsil için geçen yıl bütçeden tam 439 milyon lira harcamış. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu yıla temkinli başlamış. İkinci ayda harcama rekoru kırılmış. Nasıl temkinli başladıysa harcama rekoru kırıldı. İkisi de aynı cümlede. Çiçek gönderme, kokteyl düzenleme ve konuk ağırlama gibi faaliyetler için Ocak'ta 1.7 milyon lira para harcanmış. Saatlerimiz 8.25'i gösteriyor sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Gazeteleri okumaya devam edeceğiz ama birazdan saat 8.30 haberlerini aktaracak RS FM Haber Merkezi'nden Neval Aldırmaz burada olacak 8.30 haberleriyle. Ardından Burası Türkiye tüm hızıyla devam edecek efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Burası Türkiye devam ediyor. Haber merkezinden haberleri aldık. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, 9.30'a kadar birlikteliğimiz devam edecek. Canlı yayındayız. RS FM'desiniz. Bendeniz Murat Erdin. Burası Türkiye devam ediyor. Gazetelerle devam edelim. Karar Gazetesi'nin manşeti: mülteci gemisi kalkıyor. Tarihin en büyük göç anlaşması Avrupa ile Türkiye arasında karşılıklı mülteci transferiyle bugün başlıyor. İlk etapta Yunan adalarında bulunan kaçaklardan 750'si çarşamba gününe kadar Türkiye'ye gönderilecek. Ankara aynı sayıda mülteciyi Almanya'ya yollayacak diyor karar manşetinde. Taraf Gazetesi'nin manşeti: seri numaraları Amerika'nın önünde. Türkiye PKK'ya yönelik operasyonlarda ele geçirilen silahların seri numaralarıyla menşe bilgilerine ilişkin geniş kapsamlı bir dosyayı Amerikalı makamlara sunmuş. Tarafta bir başka haber daha var. Doğum günü krizi diye Abdullah Öcalan'ın 67. doğum günü öncesi Halfet ilçesine gelen HDP milletvekilleri Öcalan'ın anne ve babasının mezarını ziyaret etmiş. Siverek ilçesinde polis ekipleri Öcalan'ın doğum gününe katılmak üzere Halfeti'ye gitmek isteyenlerin bulunduğu araçların geçişlerine izin vermeyerek geri dönmelerini istedi. Bu karara tepki gösteren Öcalan taraftarları ise uzun süre kontrol noktasında araç bekledi diyor taraf. Vatan Gazetesi hainler manşeti atmış sevgili dostlar. Çaydanlıklarla bomba hazırlayan PKK'lıların fotoğrafını Vatan Gazetesi de basmış birinci sayfada. Genelkurmay Yüksekova'da el yapımı bomba hazırlayan PKK'lı teröristlerin görüntülerini yayınladı. Şarkı söyleyerek asker ve polise tuzak kuran teröristlerin tamamı öldürüldü diyor Vatan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da Brookings Enstitüsü önünde PKK, YPG, Asala ve paralel yapının birlikte gösteri yaptığını hatırlatmış ve böyle bir mesaj vermiş: teröristler Brookings'te kol kolaydı demiş. Evrensel Gazetesi'nin manşeti: her okula bir TEM şubesi. Ankara Valiliği okullara talimat gönderdi. Her okulda öğretmenlerden oluşacak terörle mücadele komisyonları kurularak aylık rapor tutmalarını istemiş. Komisyonun görev tanımı muğlak bırakılmış. Sevgili dostlar, Eğitim Sen Genel Eğitim Sekreteri Elif Çuhadar, tehlikeli sonuçlar doğurabilir demiş. Komisyonun görev tanımının tam olarak yapılmadığına da dikkat çekmiş. Saldırılara karşı ortak 1 Mayıs haberi de var Evrensel Gazetesi'nde sevgili dostlar. Evet, 1 Mayıs da geliyor. 1 Mayıs yaklaşırken de 1 Mayıs'la ilgili haberler yavaş yavaş gazetelerde çıkmaya başladı. Ekonomi haberlerine bakalım. Kapıkule'de tır kuyruğu dün 10 kilometreyi geçti diyor gazeteler. Edirne'de Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen tırlar yaklaşık 10 kilometre kuyruk oluşturmuş. Tır sürücüleri iç gümrüklerin araçları hafta sonu bırakması nedeniyle yoğunluk oluştuğunu söylemiş. 24 saatte 2000 tır geçişi varmış Kapıkule'den. Piyasalar durgun mu? İşler nasıl? Turizmle ilgili özellikle işler durgun. Özellikle Rus turistlerin ayağını kesmesinden sonra kapalı çarşıda da işler kötüymüş. Kapalı çarşı dünyanın ilk AVM'si olarak kabul ediliyor. Tarihi 500 yıl öncesine dayanıyor. Evet, 500 yıldır var kapalı çarşı bir AVM olarak. Osmanlı'nın AVM'si idi. Kapalı çarşı, kapalı kutu. Ama maalesef kapalı çarşıda da işler kötü. Son günlerde patlayan bombalar, Rusya ile yaşanan kriz kapalı çarşıyı da vurmuş durumda sevgili dostlar. Yıllardır kapalı çarşıda iş yapan kuyumcular, dericiler, hediyelik eşyacılar ağlıyorlar, ağlıyorlar. İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı ürettikleri sahte içkiyi piyasaya sürdükleri iddia edilen iki şüpheliyi gözaltına almış. Adeta bir sahte içki fabrikası ele geçirilmiş sevgili dostlar. Sahte içki, bakın, eskiden sahte içki üretmek için atölye kurarlardı. Şimdi sahte içki üretmek için fabrika kurmaya başlamışlar. İçkiye her gün zam gelirse ve içki fiyatları altınla yarışırsa, gördüğünüz gibi sahte içki fabrikaları da kurmaya başlarlar. Programımızın başında ne demiştim? Sevgili dostlar, bir yasayı ya da bir yasağı abartırsanız ters etki yapmaya başlar. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 100 lirayken siz onu 1500 lira yaparsanız o yasağı uygulayamaz hale gelirsiniz. Aynı şekilde içkiyi de kimse içmesin diye
içkiye karşı ön yargıyla habire fiyatını artırırsanız bu kez de kara borsanın, mafyanın ekmeğine yağ sürmeye başlarsınız. Her şeyin bir kararı ve dozajı vardır. Özellikle hukuk devletinde. Üçüncü havalimanında ilk etabın 2018 yılının başına yetiştirilmesi için çalışmalara hız verilmiş. 13 bin kişinin çalıştığı, tamamlandığında tüm dünyayı kıskandıracak projeye 2,5 yılda 6 milyar avroluk yatırım yapılacakmış. Sevgili dostlar, 16 ülkeden 13 binin üzerinde personel çalışıyor. Üçüncü havalimanının inşaatında çalışan insanların sayısı. Evet, 16 ayrı ülkeden. Herhalde Suriye'den gelen mülteciler de vardır. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon hükümeti dağıldı. İktidarın merkez sağdaki ortağı Ulusal Birlik Partisi hükümetten çekilme kararı aldı. Neden hükümetten çekilme kararı aldı? Maaşların ödenememesinin bir etken olduğu belirtiliyor ama acaba sadece bu sebep mi hükümetin dağılmasına neden oldu? İsterseniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağlanalım. Telefon attığımızda çok değerli bir milletvekili var. CTP milletvekili Doğuş Derya. Efendim günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum. Efendim hükümetin dağılması, işte maaşlar ödenemedi, böyle bir kriz çıktı, o yüzden dağıldı. Sadece bu mudur sebep?
Şimdi biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmamış bir devlet olduğu için ekonomi koşulları da kapalı ekonomi koşulları. Dolayısıyla Türkiye'den gelen mali destekle ayakta duran bir ekonomi. Uzunca bir süredir de Türkiye'deki hükümet Kıbrıs'ta bir takım kurumların özelleştirilmesi, Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında bazı kurumların Türkiye kökenli şirketlere devredilmesiyle ilgili bir aslında yöntem izliyor. Evet. Onunla ilgili bizim partimizin Kıbrıs'ta Türklerin kurumlarını korumakla ilgili bir takım hassasiyetleri var. Bu konuda mali protokolün imzalanmasıyla ilgili bir müzakere yürütülüyordu. Aslında maaşların %60'ının ödenmesi de mali protokolün imzalanmamasından kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye işte limanların, telekomünikasyon kurumunun, elektrik kurumunun özelleştirilmesiyle ilgili önerisi kabul edilmediği müddetçe mali protokolü imzalama yönünde bir tavır ve tutum izledi. Dolayısıyla kendi kaynaklarımızla ilk etapta memur maaşlarının %60'ını ödeyip salı günü de geriye kalan %40'ını ödemek üzere. Aslında ödenemedi değil de taksitlendirilmiş oldu ekonomi sıkışmasın diye. Bu arada adada bulunan yoğunca bir asker nüfusu var biliyorsunuz.
Evet, evet efendim.
Aslında maaşların %60'ının ödenmesi biraz da askerlerin maaşlarının ödenebilmesi için taksitlendirildi.
Evet. Peki... Bilmeyen dinleyicilerimiz için lütfen bize söyler misiniz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koalisyon kaç partiden oluşuyordu? Hangi partiler vardı ve ne zaman kurulmuştu?
Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi iki partili bir koalisyondu.
Evet.
Temmuz ayında, 2015'in Temmuz ayında kurulmuştu. Ondan önce Cumhuriyetçi Türk Partisi Demokrat Parti ile koalisyon içindeydi. Şu anda Kıbrıs sorununun çözümü için müzakere yürütülürken ve yapılması gereken birçok reform varken geniş tabanlı bir hükümetin olması aslında hem Kıbrıs sorunun çözümü açısından hem de yapılması gereken reformlar açısından olumlu olur diye düşünülmüştü.
Önemliydi, evet. Önemliydi evet. Gerçekten.
Aslında yani Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Ulusal Birlik Partisi tarihsel olarak birbirinin zıttı iki
zıttıdır.
Parti. Evet. Dolayısıyla evet. Kıbrıs tarihinde de ilk defa böyle bir geniş tabanlı iki zıt partinin bir araya geldiği bir koalisyon hükümeti oluşmuştu. Fakat süreç içerisinde gerek iki partinin siyasal yaklaşımlarının farkından, gerekse KKTC siyasetinin sürekli bu ekonomik krizlerden dolayı istikrarsız bir boyuta girmesinden bu koalisyon hükümeti yaşamadı.
Anladım. Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Doğuş Derya ile konuşuyoruz. Sayın Derya, peki siz de lafı oraya getirdiniz. Ben de onu soracaktım. Bu durum Kıbrıs'ta devam eden müzakereler için bir
yine bir duraksamaya sebep olacak mı? Ne dersiniz? Müzakereler tehlikeye girdi mi Rum tarafıyla?
Şimdi olmaması için uğraşacağız. Daha önce hatırlarsanız 2003 döneminde, anlam planı döneminde,
evet,
Kıbrıs Türkler yoğun bir evet kampanyasıyla adanın birleşebilmesi için bir kalkışma yaşamıştık.
Evet, ben de o zaman Kıbrıs'taydım. Anlam planı referandumunu hem Rum kesimine geçerek izlemiştim hem Türk tarafında izlemiştim ve o evet oyundan da mutlu olmuştuk ama biliyorsunuz sonucu, biliyorsunuz ne olduğunu. Evet.
Evet. O dönemde Kıbrıslı Türklerin referandum hakkını engelleyen bir hükümet vardı. O hükümette de Ulusal Birlik Partisi ile Demokrat Parti bulunuyordu.
Evet.
Bu iki sağ parti aslında adanın bölünmesini kalıcı hale getirmek üzere bir misyon edinmiş ve tarihsel olarak da bu fonksiyon üzerinden aslında siyaset yürüten, fiilen varlıkları bunun üzerine teşkilatlanan iki tane yapı. Dolayısıyla eğer Kasım'da bir referandum öngörülüyorsa elbette bu iki partinin hükümette olması gerek Kıbrıslı Türkler açısından gerekse bölgede bir barış olabilmesi için yoğun çaba gösteren diplomasi trafiği yapan Türkiye açısından da çok olumlu olmayacaktır diye düşünüyorum.
Evet, ben de size katılıyorum doğrusunu isterseniz. Ben de olumlu olmayacağını düşünüyorum. Artık hakikaten son derece uzayan ve bir türlü bitmek bilmeyen Kıbrıs konusunda Sayın Doğuş Derya, artık bir noktaya varmak gerekiyor. Çünkü sanıyorum siz de orada halkın içindesiniz ve milletvekili olarak da halkla çok yakın temasta olan bir insansınız. Halkın da bu konuda bir sıtkı sıyrıldı değil mi? Artık bıktılar değil mi Kıbrıs sorunundan efendim?
Tabii, yani yarım asırdan fazla bir süredir devam eden bir sorundan bahsediyoruz.
Değil mi?
1950'lerin koşullarıyla 2016'nın koşulları aynı değil.
Doğru.
Ayrıca 68'den beridir devam eden bir müzakere süreci var. Kıbrıs birçok BM Genel Sekreteri eskitti. Bu süreç içerisinde aslında her iki toplumun da hassasiyetleri çok billur bir şekilde artık ortaya çıkmış durumda.
Evet.
Burada aslında yapılması gereken şey sadece federal bir devlet, teknik anlamda bir federal devlet kurmak değil. Daha çoğulcu iki toplumun ve adada bulunan diğer halkların da birlikte yaşayabileceği bir federal kültür oluşturma politikası üzerinden gitmek. Maalesef hala ayrılıkçı, milliyetçi, militarist öğeler her iki toplumda da var. Bu öğeler aslında mevcut durumdan, statükodan da bir takım faydalar edindikleri için aslında Kıbrıs sorununun çözülmesini çok fazla da istemiyorlar. Fakat bugünün gerçekleriyle ve dünyanın içine girdiği küresel tabloyla baktığınızda şu anda Kıbrıs sorununun çözümü bölgesel barış açısından da oldukça önemli. Orta Doğu karnevan içindeyken, Türkiye çok sıkıntılı günler yaşarken bence Doğu Akdeniz'de oluşturulacak bir federal Kıbrıs Cumhuriyeti hem Türk-Yunan barışı hem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından da hem de bölgesel olarak olumlu bir gelişme olacaktır. Umarım ilerleyen günlerde müzakere süreci daha önce olduğu gibi akamete uğramaz.
Umarız efendim, biz de aynı dilekleri taşıyoruz. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sayın Doğuş Derya, çok teşekkür ediyorum efendim. Selamlar, saygılar sunuyoruz.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun efendim. Evet, gerçekten öyle. Doğuş Derya'nın da söylediği gibi yarım asırdır devam eden Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine bakın. Zaten daha önceki programlarda da, daha önceki radyolarda da söylediğim bir şeydir bu. Bu bir süreçler. Hep bitmeyen süreçler var bizde. Süreçler ülkesiyiz adeta sevgili dostlar. Avrupa Birliği süreci içerisindeyiz. 50 yıldır bu süreç devam ediyor. İyi, bitmiş değil. Ne zaman bitecek bu süreç belli değil. Kıbrıs sorunu çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Kıbrıs'ta barış süreci vardır mesela. Tırnak içerisinde barış süreci. Az önce Sayın Milletvekili de söyledi. Ya yarım asır oldu be. Yani Kıbrıs'ta barış süreci başladığından bu yana o gün doğan insan bugün 54 yaşına geldi. 54. Hala Kıbrıs'ta barış süreci var. Başka süreçler de vardır Türkiye'de, bitmek bilmeyen süreçler. Bir ara mahkeme süreçleri vardı, işte Ergenekon davası süreci, Susurluk davası süreci. Onlar daha kısa sürüyor. Çok şükür 50 yıl sürmüyor. Ama onlar da başladığı zaman bir epey sürmüştü ve epey de gümbürtü koparmıştı. Hani zaman zaman magazin gazeteleri, magazin dergileri ünlüler en son nerede görüldü diye haberler yaparlar işte. Şu nerede görüldü? İşte ne bileyim, şarkıcı bilmem ne işte İstinye Park'tan kızıyla alışveriş yaparken görüldü.
ünlü futbolcu bilmem ne, işte Cihangir'de sokak kedilerini beslerken görüldü filan diye. Ünlü manken bilmem ne, Kanlıca sahilinde bir kafede oturmuş, bulmaca çözerken görüldü diye. Merak ediyorum, acaba böyle bir nerede görüldü listesi Türkiye için yapılsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti en son nerede ne yaparken görülmüş olabilir? Bir tahmin edin bakalım. Ya da sıradan vatandaşlar en son nerede görülmüş olabilir diye bir liste yapsak, nerede görülebilir? Bizim vatandaşlar. Memur Ali Rıza Efendi en son nerede görüldü? Bakkalda bir ekmek, bir gazete, 250 gram peynir alıp bunu da yaz deftere derken görüldü diyebilir mesela, değil mi? Ev hanımı Hatice Hanım teyze en son nerede görülmüş olabilir? Bir indirim süpermarketinde kasiyere kızım bozuğum yok, bunu yarım versem olur mu derken görüldü diyebilir, değil mi? Millet saat yarıştırırken mesela, saatler. Önceki akşam yayınlanan bir televizyon programına sevgili dostlar. İki, bir şarkıcıyla bir aktör katılmış. Şarkıcılardan bir tanesi Burak Kut. Burak Kut'un saati, koluna taktığı saat kaç paraymış biliyor musunuz? 180 bin lira. Bir saatin fiyatından bahsediyorum. Oturduğu evin fiyatından değil ya da kullandığı arabanın fiyatı değil. Burak Kut'un taktığı saat 180 bin lira. Burası Türkiye devam edecek, lütfen ayrılmayın. Haftanın ilk iş günündeyiz. Bugün günlerden pazartesi. Burası Türkiye devam ediyor. Trafik nasıl? Sevgili dostlar, İstanbul'da yine yoğun bir trafik var. Bu bazen dinleyicilerimiz bize diyor ki ya Yol durumu, trafik durumu veriyorsunuz. İstanbul'dan bahsediyoruz. Ya trafiğin İstanbul'dan başka nerede var trafik? Mesela Bursa'da trafik mi var? Ha? Var mı? Ya tamam, şeyde filan biraz, Atatürk Caddesi'nde filan biraz, stadın orası filan biraz zaman zaman tıkanıyor ama İstanbul'da kıyas kabul etmez. Ankara'da da işte nerede olur? Kızılay'da olur trafik biraz. Atatürk Bulvarı'nda olur. Bakanlıklar Kavşağı'nda falan olur. Yani oralarda biraz trafik olur değil mi? Kavaklıdere'de olur, Cinnah'ta falan. Biraz oluyor. Ama en fazla ne kadar bekler bir Ankaralı? İstanbulluyla kıyas edilirse eğer...
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
E5'te Ok Meydanı'ndan Boğaziçi Köprüsü'ne kadar yoğun bir trafik var. Boğaz Köprüsü Anadolu geçişlerinde de aynı şekilde. Tem yolu Hastal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar aşırı yoğun. Yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu geçişlerinde de yoğunluk var. Sevgili dostlar, Boğaziçi Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde de etkili bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Kapalı yol var. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde E5 Maltepe Köprüsü'nden İdealtepe'ye kadar yolun kapalı olduğunu da söyleyelim bu dakika itibarıyla. Evet, sığınmacıların iadesi bugün başlıyor sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Sığınmacılar Dikili ve Çeşme'den başka illere gönderilecek. Dikili'ye ve Çeşme'ye gelecek önce. Dikili Limanı'na doğru geliyor. Şu anda denizden de bir hareket başladı. Bazı televizyonlar bunu canlı olarak da aktarıyorlar. Sevgili dostlar, Dikili ve Çeşme halkının da bu noktada tepkileri var. Bu arada Almanya birebir takasla Türkiye'den 40 Suriyeli alacak haberi de yine ajanslarda, internet haberlerinde var. Sputniknews.com internet sitesi de Almanya birebir takasla Türkiye'den 40 Suriyeli alacak manşetini aktarmış. Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı şekilde geçen göçmenler yeniden Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilecek. Yani sığınmacıların gitmek istediği yönün tersine olacak sevgili dostlar. Aslında uluslararası hukukun sığınmacıların gitmek istediği yönün tersine bir harekete pek cevaz vermediğini biliyoruz. Yani sığınmacıların hukukunun tersine bir eylem bu. Ama Avrupa Birliği böyle istiyor. Orta Doğu'dan bir haber verelim. Gazze'li balıkçılar yıllar sonra ilk kez 9 mil açıldı diyor. İsrail yönetiminin Gazze şeridi sahilindeki 6 millik avlanma menzilini 9 mile çıkarma kararı fiilen uygulanmaya başlanmış. Gazze'deki Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, Gazze'li balıkçılar bu akşam 10 yıl sonra ilk kez sahilden 9 mil açığa çıkıyor demiş. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, İsrail buna izin vermiyordu. İlk defa buna izin vermiş oluyor. Gazze'li balıkçılar kendi topraklarında bile gördüğünüz gibi avlanmakta zorluk çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'daki temaslarını tamamladı ve Türkiye'ye döndü. Türkiye'de döndüğü zaman da havalimanında bir basın toplantısı düzenledi. Yine medyayı eleştirdi, basını eleştirdi. Kendisine soru soran bir Azerbaycanlı gazetecinin gözyaşı döktüğünü, nerede Türkiye'de böyle bir gazeteci diyerek Türk medya mensuplarını eleştirdi. Ayrıca Erdoğan'ın Brookings Institute'daki temasları hem Amerika'da hem de Avrupa Birliği'nde yine basın özgürlüğü tartışmalarına yol açmış durumda. Almanya'da yayınlanan bir mizah programının da kaldırılmasını istemişti Türk Cumhurbaşkanlığı ve Almanya ile Türkiye ilişkileri bu noktada yine gerilmişti. Son zamanlarda hayli gündemde, sizin de yakından takip ettiğiniz gibi
basın özgürlüğü özellikle hükümet üzerinden ve daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden. Şimdi bu konuyla ilgili olarak tabii ki en etkili kurumlarımızdan bir tanesi Basın Konseyi. Sevgili dostlar, Basın Konseyi'nin çok değerli başkanı Sayın Pınar Türenç. Telefon attığımızda Sayın Türenç, günaydın efendim, iyi haftalar.
Günaydın, hepimize iyi haftalar olsun.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Türenç. Çok gündemde basın özgürlüğü ama artık uluslararası mahiyet taşımaya başladı. Avrupa Birliği Türkiye'yi uyarıyor, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama bizzat söyledi. Basın Konseyi bu konuyu nasıl takip ediyor ve nasıl yorumluyor efendim, buyurun.
Tabii bu Amerika'daki nükleer zirvedeki zirve sonrası iki başkanın, bizim Cumhurbaşkanımızla Amerika'nın devlet başkanının görüşmesi son derece önemliydi.
Evet.
Yapılan görüşme sonrasında da her iki tarafta teröre ilişkin görüşmelerin yapıldığını özellikle vurguladılar. Ama daha sonra Obama bir açıklama yaptı. Bizim için basın özgürlüğü ve hukuk son derece önemlidir dedi. Ve bunu ben Sayın Erdoğan'da söyledim dedi. Söyledim dedi ama bu son görüşmede mi söyledi? Daha önceki toplantılarda mı söyledi? Telefonda mı söyledi? Onun zaman ve zeminini söylemedi. Yani burada bir kavram ve kelime kargaşası var gibi geliyor bana.
Anladım.
Önemli olan söylenmesi. Zaman, saat, gün, koltuğun yeri o önemli değil. Hı hı. Önemli olan Türkiye'ye defalarca bunun söylenmesi. Bunu daha önceki görüşmelerde de söylediler. Diğer yetkililer de söylüyor. İşte Amerika'nın saygın televizyoncusu Amanpour da söyledi. Sözde. Türkiye'de medyaya karşı bir savaş açmış görünüyorsunuz. Buna ne diyorsunuz? Niçin böyle bir tavır sergiliyorsunuz diye.
Evet.
Konuk ülkenin Cumhurbaşkanı'na böyle bir soru soruluyor. Yani demek ki bir şeyler var, hı hı, ve Batılılar bundan rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyor? Türkiye Avrupa Birliği'nin kapısında. Avrupa Birliği'ne vizesiz girmenin mücadelesini vermekteyiz. İşte kriterleri yerine getirmek için uğraşıyoruz. Haziran'da vizesiz Avrupa'da dolaşım hakkı istiyoruz. Bütün bunlar bizim ne isteğimizi, nereye ulaşmamızı işaret ediyor. Avrupa'nın yaşadığı bütün kriterlere, yaşam haklarına, hayat koşullarına, her bir şeyine uymamızı emrediyor, evet, gösteriyor. Bunun da başlıca ama yaşamsal olan maddesi ifade özgürlüğü, haber alma hakkı, basın özgürlüğü. Yani ben olan bitenden haberdar mıyım? Ben olan bitenden haberdar olmalıyım ki sesimi çıkarabilmeliyim. Yani dünya vatandaşı olmak istiyorum. Yani varlığımla, aklımla, fikrimle, düşüncelerimle var olmak istiyorum anlamını taşıyor.
Ve sadece bütün hükümetin bunu, ve devletin sözlerini değil, muhalif sesleri de gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda duymak istiyorum. Her lafı ya dinlemek olan, istiyorum.
Yani özeti şu. Olan bitenden ben haberdar olmak istiyorum.
Evet.
Ve bu olan biten benim hayatıma dokunuyorsa ben bunun için ifade özgürlüğümü kullanarak konuşmak, tabii, istiyorum. Söylemek istiyorum. Ve muhalif yazıları, muhalif sesleri duyup okumak istiyorum diyor.
Tabii.
Yani yasalar, bizim anayasamız, bakın gözden kaçırıyoruz bunu. Anayasamız diyor ki 26, 28, 30. maddelere çok açık. Özetle ne diyor? Basın özgür, sansür edilemez.
Evet.
Gazeteler ve el konulamaz. Gazeteler yayınlanır. Hiçbir şekilde el konulamaz. Olağanüstü şartlar altında. Türkiye olağanüstü şartlar değil. Türkiye demokrasiyle idare edildiğini dünyaya ilan eden ve bunun içinde işte Amerika'da da demokrasiyle idare edilen bir ülkenin lideri olarak kabul görüyoruz biz. Ama bunu söylerken uygulamalarda aksaklık varsa o zaman diyor ki yabancılar, dur bakalım, sen bizim içimize geliyorsan sen bize bu kisve altında, bu çerçeve içinde bize yaklaşıyorsan, bizim de bu kriterlere incelemek hakkımız. Çünkü biz sizi içimize alacağız, sizi bu Avrupa hukukunda bütünleştireceğiz. Ama bu Avrupa hukukuna göre yerine getireceksin kriterler diyor.
Evet, daha somut. Özeti bu. Evet, daha somut olaylardan gidelim isterseniz Türenç. Mesela Almanya'da yayınlanan bir mizah programında yayınlanan bir Erdoğan klibi var. Yani klipte herhangi bir şey yok. Yani herhangi bir hakaret yok, eleştiri sınırlarının ötesine geçecek bir şey yok. Bu defalarca da yayınlandı zaten. Mesela bunun kaldırılması istendi Cumhurbaşkanlığı tarafından. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycanlı bir gazetecinin kendisine soru sorarken gözyaşı dökmesini örnek vererek, nerede bizde böyle gazeteci demesi var?
Bizde çok gözyaşı döktü. Pardon, bir dakika. Türkiye evet. Bugün yaşamıyor bu olayları. 1995 yıllarda,
90'lı yıllardan yine, bu yana evet.
90'lı yıllarda yine terör belası başımızdaydı. Tabii bu hükümet terörün en dibe vurduğu noktada aldı Türkiye'yi yönetmeye. Ama 90'lı yıllarda terör gene başımızın belasıydı. Ben hiç unutmuyorum 33 askerimizin bakın o olayı ben televizyon muhabiri olarak izledim ve 33 şehidimizin cenazesi Diyarbakır Havaalanı'na yığıldığı zaman, dizildiği zaman afrona, ben yayında sesim titreyerek, gözlerim yaşararak ben o yayını yapmıştım.
Tabii.
Ve bana demişlerdi ki sakın ola gazeteci ağlamaz.
Ya evet,
gazeteci de insandır.
Yani insandır. Meslek büyüklerimizden öğrendiğimiz derslerde de bize anlatılanlar, yayında spikerin, gazetecinin ağlamamasının gerektiği, yani ağlamak bir yanlış bir şey olarak aktarılmıştır bize. Ya öyle gördük biz de.
Aslında tabii, yani ağlanmak. Evet. Ama öyle anlar var ki
tabii,
insana
tabii.
Dokunuyor.
İnsana dokunuyor.
Benim
tabii.
De sesimin titrediği bir yayında.
Tabii.
Nerede bizim gazetecilerimiz filan diye, yok böyle bir şey. Yani bunlar aslında çok demode şeyler. Çok
evet.
Demode.
Ya belki de bırakalım, üzerinde evet konuşulmaması gereken. Evet.
Tabii bunlar söz edilir mi? Amerika'da bunu uçakta anlattı Sayın Cumhurbaşkanı. Dün gece akşam Türkiye'ye vardı. Aynı hikayeyi anlatıyor. Yani geçelim bunları. Azeri kadın gazetecinin gözyaşının çok duyarlı olduğunu falan. Yok yani bunlar değil olay.
Anladım.
Olay başka bir şey.
Olay, evet.
Olay Avrupa kriterlerine uygun, çağdaş batı normlarında, anayasanız, hukuk yolunda ilerliyor musunuz? Bize bunu soruyorlar. Tökezlediğimiz peki. Engeller çıktığı zaman da müdahale ediliyor. Ve bunun da zamanını Obama söylemedi. Ben o ikili görüşmede söyledim demedi. Ben Sayın Erdoğan'a bu konuları söyledim dedi.
Evet.
Yani işaret etmiş. Kendinize çeki düzen verin. Bizim için hukuk ve basın hukuku özgürlüğü önemlidir. İfade özgürlüğü önemlidir. Önündeki engelleri kaldırın demiş. Çünkü biz böyle bir Türkiye istiyoruz. Böyle bir demokrasi istiyoruz. Yani demokrasinin kriterlerinin yaşadığı bir ülke istiyoruz diyor.
İnşallah.
Önemli olan bu.
Evet.
İşte bakın bugün Panama şeyi başladı.
Belgeleri sızmış evet.
Belgeleri WikiLeaks gibi.
Evet,
bakalım
sızmış.
Bunun altından neler çıkacak şimdi. Millet neler, ya artık o kadar şeffaf ki dünya.
Tabii canım ya. Her bunun şey... önüne geçebilir misiniz Pınar Hanım? O kadar çok şey varken, internet siteleri, özgürlükler mümkün varken, kişisel mümkün medyalar, blog sayfaları.
Bakın binlerce internet sitesine biz engel koyuyoruz. Neymiş? İşte ona buna laf edilmiş internette diye.
Evet tabii.
Şimdi yani... Almanya ne cevap verdi bize? Ne cevap verdi?
Evet.
Bizde basın özgürlüğü vardır.
Nokta dedi. Bizde demokrasi herkes, vardır nokta dedi. Evet.
Herkes eleştirebilir.
Tabii ki.
Bitti.
Peki.
Basın özgürlüğüne ve ifade özgürlüğüne girer.
Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç efendim, çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız
sağ
için.
Sağ olun. İyi yayınlar.
Sağ olun. Evet, Pınar Türenç aktardı basın konseyi başkanı olarak. Tabii basın özgürlüğü sevgili dostlar, bir de şöyle bir algı oluyor bazı vatandaşlarımız da. İşte basın özgürlüğü deyince şöyle diyorlar. Ya işte Türkiye'de basın özgürlüğü mü yok? Her gazeteci çıkıp konuşuyor işte filan. Ya basın özgürlüğünü böyle bir dar kapsamda değerlendirmek ne kadar yanlış. Basın özgürlüğü gazetecilerin istediğini söylemesi veya konuşması değil. Basın özgürlüğü
vatandaşların da ifade ve konuşma ve düşünme hürriyetini kapsar. Çünkü basın halk adına konuşur ve yazar. Şimdi bakıyoruz bazı şeyler sansürleniyor. Bu ülkede 3 gün önce Başbakan Davutoğlu'nun sözleri sansürlendi sevgili dostlar. Sansürleyen de hükümete yakın olduğu bilinen gazete ve televizyonlar. İnanılır gibi değil. İngiltere'de yayınlanan bir araştırmayı aktaralım, ardından spor haberlerine geçeceğiz. İngiltere'de yayınlanan bir araştırmaya göre dünyada obez olarak sınıflandırılan yetişkinlerin sayısı, yani şişmanların sayısı, çok şişmanların ve bu kalıcı şişmanlar, zayıf insanlardan fazlaymış. Imperial College of London University bu araştırmayı yapmış. Bilim insanları tarafından yürütülen ve tıp dergisi Lancet'te yayınlanan araştırmaya göre dünya çapında obezite erkeklerde 3 kat, kadınlarda 2 kattan fazla artmış. Yani obezlerin sayısı ilk kez zayıf insanları geçmiş. Rock grubu U2'nun solisti Bono, Başbakan Davutoğlu tarafından kabul edildi. Başbakan Davutoğlu ile bir araya geldi. Bono, Türkiye'nin sığınmacı politikasını övmüş. Bu sizin yaptığınız aslında sıra dışı bir şey. Bu bir nezaket dersidir. Açtığınız okullar tüm dünyaya ders niteliğindedir. Siz mültecileri ağırlama konusunda dünyada zirvedesiniz demiş U2'nun solisti Bono. Evet, sporun en önemli haberi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi sevgili dostlar. Hem de Kadıköy'de Osmanlı Spor'la karşılaştı Fenerbahçe ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Fanatik gazetesi Kadıköy'de hayaller yıkıldı diye bir manşet atmış. Fenerbahçe sezonun en kritik virajında çok önemli 2 puan bıraktı. Evindeki son 8 lig maçını kazanan Sarı Lacivertliler 8 haftadır kaybetmeyen Osmanlı engelini çok zorladı ama bir türlü aşamadı. 90 dakika sonunda futbolcusundan teknik adamına, taraftarından başkanına kadar Kadıköy'de büyük bir hüzün vardı. Artık Fenerbahçe her maçı kazanıp Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Ama Beşiktaş'ın artık bir maçta değil, 2 maçta puan kaybetmesi gerekecekti. Osmanlı Spor'la berabere kalmadan önce Beşiktaş'ın bir kere takılması yetiyordu. Şimdi Beşiktaş'ın 2 kere takılması gerekecek. Fenerbahçeli taraftarların büyük bir tepkisi var sevgili dostlar. Hem Vitor Pereira'ya hem de kulübe karşı helal olsun size diye bağırdılar ve Fenerbahçe'de de büyük bir hüzün var. Taraftarların da tepkisi var. Bu tepki zaten hemen hazır. Hemen ilk takılmada bu tepki hemen başladı. Sevgili dostlar, Beşiktaş bugün kazanırsa Kasımpaşa ile oynayacak. Beşiktaş bugün karşılaşma Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynanacak. Kasımpaşa Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek. Maç fazlasıyla bitime 7 hafta kala en yakın rakibine 6 puanlık fark yapacak Beşiktaş eğer bu akşam kazanırsa. Biliyorsunuz hafta sonu oynanan maçta Galatasaray kaybetti Eskişehir Spor'a, 4-3 kaybetti. Galatasaray'ın zaten ligde pek bir iddiası yok. Ligde 7. sırada Galatasaray sevgili dostlar. Galatasaraylılar da şampiyonluk mücadelesinde büyük oranda Beşiktaş'ı tutuyorlar. Galatasaraylılar bu sene Fenerbahçe'nin değil, Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorlar.
Süper Lig'de dün oynanan diğer karşılaşmaların da skorlarını verelim. Sivasspor 1, Bursaspor 2, Başakşehir 3, Mersin İdman Yurdu 0, Antalyaspor 2, Akhisar Belediye 2. Bu arada Galatasaray-Fenerbahçe derbisini ciddi bir istihbarat gerekçesiyle iptal etmişti İstanbul Valiliği ve maç 13 Nisan'da oynanacak. 13 Nisan'da oynanacak maç içinde bir çalışma yapılıyor. Buna göre gündüz oynanması planlanan karşılaşma için yetkililerin kafasındaki saatin 17 olduğu belirtiliyor. Böyle bir iddia var. Fanatik Gazetesi de yazmış. Biliyorsunuz saldırı ihbarı nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe karşılaşmaları için yeni trafik düzenlemesi de yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray Türk Telekom Arena ve Fenerbahçe Ülker Arena Şükrü Saracoğlu stadında yapılacak futbol maçları için ve yine Ataşehir'deki Ülker Sports Arena salonundaki basketbol karşılaşmaları için bazı yolları trafiğe kapatma kararı aldı. Galatasaray Türk Telekom Arena'ya gidiş noktalarında bazı yolları kapattı. Şükrü Saracoğlu'na giden bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yine Ülker Sports Arena Ataşehir'de bulunuyor biliyorsunuz. Oraya giden bazı yollar kapatılıyor sevgili dostlar. Şimdi aklıma benim şu geldi. 11 Nisan'da Beşiktaş'ın stadı açılacak. Yani Vodafone Arena, eski adıyla İnönü Stadı. Ve Vodafone Arena'nın bulunduğu yer neresi? Dolmabahçe, değil mi? İstanbul'un en merkezi yerinde o stadyum. Belki de bir stadyum nereye yapılamaz diye bir anket yapılsa dünyada herhalde orası birinci çıkar sevgili dostlar. Bir stadyumun en olmayacak yeridir orası. Aşağısı Dolmabahçe Sarayı, Dolmabahçe Camii ve son derece turistik yerler. Yukarısı Taksim, Nişantaşı. Aşağısı Beşiktaş. Öbür taraf Karaköy, Eminönü. İstanbul'un kalbi. Ama orada stadyum var. Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Valiliği aynı tedbirleri Beşiktaş'ın stadı için yaptığını düşünün bakalım. Dolmabahçe'ye inen yolları haydi bakalım kapattığını düşünün. Stadyuma giden Dolmabahçe caddesi yolu kapatıldı. Değil mi? Sarayın önündeki yol, Beşiktaş'a giden yol kapatıldı. Eminönü'ye inen yol güvenlik gerekçesiyle kapatıldı diyelim. İstanbul trafiğini siz seyredin gümbürtüyü. Her zaman söylüyorum Beşiktaşlılar bana kızıyor ama kızmasınlar. Hazır o stadyum yıkılmışken öyle tarihi bir mekan, öyle tarihi bir yer. Orası Hyde Park gibi, öyle değil mi? Veya New York'taki Central Park gibi kocaman bir ormana, bir parka çevrilseydi. Beşiktaş'ın stadı da stat yapılacak başka bir yer gösterilseydi çok daha iyi olmaz mıydı sevgili dostlar? İstanbul'un tam altın üçgeninde. Demin söylediğim gibi aşağısı Beşiktaş, Eminönü, Karaköy, yukarısı Taksim. Değil mi? Ön tarafta saray, turistik bir merkez. Maç oynandığı zamanlarda şimdi oradan nasıl geçeceksiniz? O trafikten nasıl ineceksiniz? Saatlerce kilitlenecek bir Beşiktaş trafiği, saatlerce kilitlenecek bir Taksim, Eminönü ve Karaköy trafiğiyle karşı karşıya geleceksiniz. Yanlış mı söylüyorum? Bu arada İspanya'da oynanan derbi değil, El Clasico maçında Real Madrid Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Real Madrid son sözü Cristiano Ronaldo söyleyerek karşılaşmayı 2-1 kazandı. Bu bir derbi değil. Az önce daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Derbi ne demek? Aynı şehrin ezeli iki takımı oynarsa derbi olur. Mesela Beşiktaş-Fener. Mesela Karşıyaka-Göztepe. Bu bir derbidir. Ama Barcelona-Real Madrid maçı bir derbi değildir. Çünkü aynı kentin takımı değildir. Nedir? O ülkenin ve belki de dünyanın en ezeli maçıdır.
El Clasico'dur ama derbi değildir. Real Madrid kazandı. Galibiyet golünü Cristiano Ronaldo kaydetti. Bu arada Ronaldo'nun oynadığı reklamları izliyor musunuz? Ronaldo'ya bu kadar çok para verip 2,5 milyon avro verildiği iddia ediliyor. Ronaldo'ya bu kadar çok para verip bu kadar saçma bir reklam acaba nasıl çekildi diye herkes merak ediyor doğrusu. Herkes merak ediyor. Bu ne saçma bir reklam diyorlar. Bu arada İtalya'nın efsanevi futbolcularından Cesar Maldini hayatını kaybetmiş. İtalya milli takımı ve Milan'ın efsane oyuncularından Cesar Maldini hayatını kaybetti. Cruyff'u kaybetmiştik geçtiğimiz günlerde. Cruyff'tan sonra Maldini de gitti. Birazdan RSFM Haber Merkezi 9.30 haberlerini aktaracak sevgili dostlar. Haberleri izleyin ve dinleyin. Gün boyu RSFM'i takip edin. Biz de programımızı bitirelim. Yarın yeniden görüşünceye kadar herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Trying to reach the things that I can't see, but that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to